Ayrım 13.
4. Bölüm. Payitaht Edirne'den hareket ve Muharrasan'ın başlangıcı, Bizans ordusu. Devrinin en müthiş silahı Ejder adındaki top, Konstantiniye yolunda. Prens adalarının işgali vakası. Ayios Stefanos Yeşilköy Deniz Muharebesi vakası. Türk gemilerinin karadan geçirilme vakası. Sultan II. Mehmet Han'ın Bizans İmparatoruna acıyıp teklifte bulunma vakası. Konstantinopolos içinde zuhur eden garip vakalar. İki hükümdarlık ve iki ayrı inanç. Büyük dua töreni vakası. Ayasofya Katedrali'nde son Ortodoks ayini vakası. Edirne'den hareket ve muhasaranın başlangıcı. 23 Mart 6 Nisan 1453. Genç ve eşsiz Türk Hakanı'nın 1452-1453 kışını hummalı bir çalışma içinde Konstantinopolis'in fethi konusunda planlar hazırlayıp başkent ve civarı hakkında detaylı haritalar çizerek büyüklü küçüklü bilimun problemleri bizzat çözümleyip muazzam muhasara hakkında kumandanlarıyla devamlı istişarelerde bulunduğunu ve böylece bütün kışı sürekli savaş hazırlıkları içinde geçirdiklerini önceki sayfalarda kayda geçilmişti. Gene böyle uykusuz geçirdiği gecelerden birinde sabaha karşı aniden Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa'yı huzuruna çağırdı. Devlet işlerinde son derece tecrübeli ve yaşlı olmasına rağmen yılların eskitemediği bu ünlü vezir biraz merak ve biraz da endişe duyduğundan, zira uygunsuz saatlerde huzura çağrılan vezirlerin akıbetleri pek hayırlı olmazdı, heyecan içinde alel acele huzura çıktı. Padişahın yatağı nasıl düzeltilmiş ise öylece durmaktaydı. Kendisi ise bir takım planlar, haritalar incelemekle meşguldü. Sanki Çandarlı'nın huzurda bulunduğunu ve bizzat kendisinin çağırttığından haberi yokmuş gibi bir müddet daha önündeki kağıtlara dalgın dalgın baktıktan sonra aniden doğrularak Halil Paşa'ya döndü ve gür bir sesle ''Lala, görürsün ki geceleri gözümüze uyku girmez. Konstantiniye bizim niyetimizdir. Bu Rum beldesine gazamız tezdir. Haberin ola ki hazırlığın tam olsun.'' Hak Teala'dan yardım olursa bu yazı Konstantiniye'de geçirmek isteriz. Halil Paşa, devletli hünkârım, zat-ı şahanenizin aklı cümlemizden artıktır. Allah'ın inayetiyle İslam kılıcı kafir beldesinde elbette ki muzaffer olsun. Ben kulunuzun hazırlığı ise devletli sultanımın işareti ve himmetidir cevabını verdi. Huzurdan ayrıldıktan sonra Halil Paşa'yı hiç mi hiç uyku tutmamıştı. Koca bir çınarı andıran bu yaşlı ve son derece tecrübeli vezir, Bizans'ın fethini birçok sebeplerden dolayı gayet zor buluyor ve bu sebeple herhangi bir muvaffakiyetsizlikten endişe duyuyordu. Ancak Avrupa Haçlılarının Bizans'a yardıma gelebilecekleri endişesi başta olmak üzere birçok şüphe içindeydi ki, bütün bu şüphe ve endişesinde yaşlılığın bıraktığı tesiri de hesaba katmak lazımdı. Dolayısıyla bıyıkları henüz terlemiş genç, dinamik ve de ele avuca sığmayan Sultan II. Mehmet ise tam tersi, Bizans'ı bir an evvel fethedebilmek gayesiyle adeta yanıp tutuşmakta, bu cihan incisi beldeye karşı duyduğu aşk adeta kor bir ateş gibi kalbini yakmaktaydı. Nitekim onun hudutsuz enerjisi, emsalsiz dehası gençliğiyle birleşince zapt edilemez bir güç, benzersiz bir kuvvet meydana gelmekteydi. Sultan 1. Mehmet Han kesin olarak kararlıydı. Konstantiniye illaki fethedilecekti. Her ne pahasına olursa olsun bu mesele kökünden halledilmeliydi. Halil Paşa'ya ne demişti? Hak Teala'dan yardım olur ise bu yazı Konstantiniye'de geçiririz. Görülüyor ki kararı katiydi ve genç sultanı bu niyetinden Hazreti Allah'tan gayri hiçbir kuvvet geri çeviremezdi. Yani bu onun alnının yazısıydı ve de kendi buyruğu gibi ya o Bizans'ı alacak veya Bizans onu. Diğer taraftan İmparator Konstantinos 11. Dragases ise en ziyade beldenin bütün cihan tarafından hayranlık duyulan meşhur surlarına güvenmekteydi ki böyle düşünmekte ve büyük çapta haklıydı. Ancak savunmada başlıca güvence olarak düşünmek ve stratejiyi buna göre çizmek elbette ki büyük bir hata olurdu. Gerçi Orta Çağ'ın en muhteşem ve en güçlü kalesiydi ve de Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i nice muhasaralara karşı kahredici bir inatla koruyabilmişti ve tekrar aynı neticeye ulaşılmaması için hiçbir sebep yoktu. Ancak savunmanın ağırlığını doğrudan bu yöne vermek ve son derece güven beslemek elbette ki yanlışların en büyüğüydü ve de Orta Çağ'daki teknolojiye göre olsun taarruzda ve olsun savunmada insan gücünün ağır bastığı ve dolayısıyla ordunun surlardan daha önemli bir güç teşkil ettiğini peşinen bilmek ve ona göre bir savunma stratejisi hazırlamak lazımdı. Dahası surlar uzun yıllardır birinci derecede onarım görmemişti ve birçok yerinin kesin şekilde onarılması elzemdi. Bizans ordusuna gelince, bir zamanlar cihanın en güçlü ordularından birisi olarak birçok fetihlere damgasını basan, daha doğrusu basmış olan Bizans ordusu hakkında özel malumat geçmemiz, bazı açılardan ibret alınabilecek özelliklere sahip oluşundandır. Ve bu güçlü orduyu çürütüp içi boşalmış bir çınara çeviren ise, Bizans'ın siyasi hareketlerden meydana gelen iç çekişmeler olmuştur. Ve böylece ilk o tantanalı ordu ve bilahare de Bizans İmparatorluğu tarihin tozlu sayfalarına kayıp gitmiştir. Batı Roma kökenli Bizans İmparatorluğu ordusunun da ülke savunması konusunda Romalı askerlerden farklı düşünmüş oldukları tabii ki beklenemezdi. Nitekim askerlik sanatı açısından son derece farklı stratejik taktiklere sahip olduklarını düşünmek dahi yersizdir. Bilhassa ülke savunmasında gayet hassas hareket eden Bizans hükümdarları Roma hükümdarlarından daha değişik düşünmemişler ve hemen hemen aynı stratejik usulleri tatbik etmişlerdir. Batı Roma ordusunun taarruzi hareketleri ile ricat uygulama sistemi aynen Bizans ordusu tarafından da tatbik edilmekteydi. Hele düşmanı aldatma gayesiyle taarruzi hareketi ricatmış gibi gösterip rakip tarafı yanıltma uygulaması Bizans ordusu tarafından hemen birçok savaşta uygulanmıştır. Roma ordusu ile Bizans ordusunun farklı kılan yegane faktör ise Bizans ordusunun, daha doğrusu hükümdarlarının özellikle savunmaya ağırlık vermiş olmalarıydı. Bizans'ın savunmaya daha ziyade ağırlık vermesine ise özellikle başkentin sık sık büyük çapta saldırılara muhatap olmasındandır. Nitekim sayısız saldırılara ve muhasaralara karşın asırlarca direnebilmiş olan Bizans'ın hisarları, kuleleri ve surları mevzubahis savunma stratejisinin başlıca gücünü teşkil etmiştir. Konstantinopolis'in hemen her şekilde korunabilmesi için inşa edilmiş bulunan meşhur ve muhteşem surları ise daha önce de temas ettiğimiz gibi gerçekten övgülere layık özelliklere sahiptiler. Mevzubahis beldenin savunulması hususunda ilk endişelenen hükümdar İmparator Büyük Konstantinus I olmuş, karadan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı kuzey, batı ve güney sınırlarına kara surları inşa ettirerek büyük çapta tedbir almıştı. Ne var ki zaman içinde Bizans'ta baş gösteren iktidar çekişmeleri ve dolayısıyla peydahlanan siyasi entrikalar Bizans'ı kemire kemire siyaset çirkefinin orduya da sıçramasına sebep olmuş ve böylece Bizans'ın en kuvvetli silahından olmuştur. Yani surlar top ise ordu da güllesiydi. Güllesiz top ne işe yarardı ki? Evet, 1453 muhasarasında Bizans ordusu mevcuttu, lakin her ne kadar olsa yara almış bir orduydu ve dolayısıyla şehrin savunmasına yabancı yardımına da ihtiyaç hissedilmişti. İmparator Konstantinos 11'in ve daha önceki birkaç imparatorun savunma mevzuunda surlarla birlikte ordunun güçlendirilmesini de düşünseydiler tabii ki daha isabetli olurdu. Ancak siyasete bulaştırıldığından zaman zaman ihtilaller, darbeler yapar duruma gelmiş bulunan ordu, öyle bir zaman gelmiştir ki imparatorların en ziyade korktukları güç olmuştur. Dolayısıyla ordunun ıslah edilmesi cihetine de hiç gidilmemiş paralı asker usulü ordu çoğu zaman has orduya tercih edilmiştir. İmparator 11. Konstantinos'un en ziyade surlara güvenmesinde yukarıda kayda geçtiğimiz noktaları da dikkate almak lazımdır. Ve bir yerde de surların varlığı onu ziyade rahatlatmış ve hiçbir zaman düşmanının hangi usullere başvuracağını, zeka derecesini vesaire layıkıyla öğrenebilmeye çalışmamıştı. Halbuki bu seferki düşman imparatorun muhayyilesinin gayet fevkiinde olan pek yaman bir rakipti. Sultan II. Mehmed'in elinde bulunan ve cihanın en mükemmel savaş sanatına sahip bulunan ordusunun savaş gücü, muhteşem hükümdarın eşsiz dehasıyla birleşince kahredici bir kuvvet meydana gelmekteydi ki, bu emsalsiz kuvvetin karşısına çıkan her düşman ordusu her ne kadar kuvvetli olursa olsun, bir insan sürüsü olmaktan ileri gidemez, güneşin altında eriyen karlara dönerdi. Evet, eşsiz padişahın güç ve kuvvetinin emsalsizliği bütün düşmanlarının tasavvurlarının fevkiindeydi. Ne var ki Konstantinos 11. Dragazes bu muazzam ve muhteşem kuvvetin varlığına ancak muhasaradan sonra şahit olacak ve dehşet verici bir korkuya kapılacaktı. Edirne'deki savaş hazırlıkları nihayete ermiş, muhteşem Osmanlı Türk ordusu yeni bir çağa damgasını basarak bütün cihana Türk'ün kuvvet ve haşmetini ezici şekilde kabul ettiren bu mukaddes sefere bir an evvel çıkabilmek için can atmaktaydı. Sultan II. Mehmet Han ise Bizans'ın savunma gücünün başında o malum surların geldiğini gayet iyi bilmekte olduğundan taarruz planını ona göre hazırlamıştı. Mevcut şartlara istinaden muhasara hareketi pek uzun sürmemeliydi. Zira surlar dahil şehrin coğrafi vaziyetini ve Avrupa Haçlılarının her an müdahale edebileceklerini göz önüne alarak muhasara planı üzerine mezkûr şartları esas alarak çalışmıştı. Plana göre şehre girebilmek için birinci hareket son derece kuvvetli kale duvarlarında gedikler açmak olmalıydı. İşte bu müşkül dünya harp sanatında büyük bir çığır açılmasına öncü oldu. Şöyle ki gerçekten pek büyük bir engel durumundaki o muazzam taş yığınını parça parça edip tam manada enkaz haline getirebilmek için o güne kadar görülmemiş yepyeni bir araç meydana getirmek lazımdı. Eşsiz bir dehaya sahip bulunan Sultan II. Mehmet ise hemen hemen bütün kış bu nokta üzerinde düşünmüş ve o güne kadar tasavvuru dahi mümkün olmayan muazzam bir tahrip gücü meydana getirebilmeyi planlamıştı ki, böylece padişahın bu planı cihan harp ve topçuluk sanatında büyük çapta bir çığır açılması ile neticelenecekti. Sultan II. Mehmet'in planı şuydu, o tarihe kadar misli görülmemiş toplar döktürecekti ve bu arzusunu gerçekleştirebilecek dünya canamlı, en âlâ top dökümü ustaları o günlerde genç padişahın hizmetindeydiler. Mesela başta Sarıca Paşa, Mimar Müslühiddin gibi Bizans'ın muhasarları için çok büyük toplar dökmüş, döktürmüş olan birçok Türk mühendisleriyle döküm ustaları yanında, Rumeli Hisarı'nın inşasına padişah müracaatla hizmetine girmiş bulunan Macar asıllı ünlü top döküm ustası Orban da yer almaktaydı. İlk tecrübeler esnasında Orban genç sultana, ''Büyük toplarınızı dökebilirim, benim dökümcülüğüme her zaman güvenebilirsiniz.'' Ama ince hesaplardan anlamam, güllenin ne kadar mesafeye düşebileceğini hesaplayamam demişti. Dipnot. Yabancı kaynaklar meşhur büyük topun Orban, Orsen veya Urbani adındaki Macar ustası tarafından dökülmüş olduğunu haddinden ziyade istismar etmişlerdir. Halbuki söz konusu topun dökümünden evvel bu usta, son tecrübe dökümlerinden birisi de döktüğü topun parçalanmasından dolayı kaza neticesi ölmüştür. Dolayısıyla büyük topun dökümü ve tecrübesinde bu ünlü Macar top döküm ustası sağ değildi. Öyle dahi olsa bu meşhur topun değer ve hikmeti balistik hesapların yapılabilmesindendir ki bu işlemi doğrudan genç sultan yerine getirmiştir. Bir rivayete göre de topu döken bir ulah ustasıymış, lakin bu ihtimal gayet zayıftır. Her ne şekil olursa olsun Osmanlı ve Bizans kaynaklarında ejdere benzetilen ve o tarihe kadar misli görülmemiş bu muazzam harp aleti her yönüyle Sultan II. Mehmet'in eseridir diyebiliriz, hem de rahatlıkla. Daha geniş bilgi için bakınız Danişmend kronolojisi. Padişah'ın cevabı ise şu oldu: bizim senden istediğimiz sadece topu iyi dökmenden ibarettir, kalanı biz düşünürüz. Macar asıllı ünlü top dökümcü ustasına kaydedildiği gibi kesin ve net bir cevap veren Sultan II. Mehmet Han, Bizans'ın başkenti muhasarasında çok büyük rol oynayacak olan bu eşsiz topların en ince detaylarına kadar bütün hesap ve planlarını bizzat kendi yapmış, resimlerini dahi bizzat çizmişti. Kendi nezareti altına döktürmüş bulunduğu toplardan birisi çok büyüktü ve bu muazzam topun atış tecrübesi yapılacağı zaman heyecana kapılmamaları için Edirne halkı ikaz edilmiş, önceden bilgilendirilmişti. O tarihe kadar misli görülmemiş olan bu dehşet verici harp aletinin ilk atış tecrübesi yapıldığında bütün şehir duman içinde kalmış, tarakası 2,5 mil mesafeden işitilmiş, güllesi 1 mil mesafeye gidip 6 kadem derinliğinde açtığı çukura gömülmüştü. Bu muhteşem ve eşsiz başarı tek kelimeyle genç hükümdarın ferdi eseriydi. Diğer taraftan Bizans imparatoru ise bütün bunlardan habersiz, bilhassa surlarla meşgul olmaktaydı. Bir başka ifadeyle belde yeni sahiplerini beklemekteydi. Ejder adını alan muazzam top Konstantinopolis yolunda. 1453 Şubat'ında 2. Mehmet Han, büyük topun Edirne'den Konstantinopolis'e nakledilmesini irade buyurdu. Ejder ismi yakıştırılan bu dev harp aletinin naklinde 50 çift öküz kullanılmış ve muvazenesinin temin edilebilmesi için de iki tarafında 200'er kişi görev almıştı. Ayrıca 50 arabacı ile 200 kazmacı önden giderek yolları düzeltmekteydiler. Topun nakil hizmetinde yekûn olarak 700 veya 1000 kişinin görev almış olduğu ayrıca rivayetler arasındadır. Ejder'i nakleden müfrezelere Rumeli Beylerbeyi Dayı Karacapaşa nezaret ediyordu. Karacapaşa'nın bir ayrı vazifesi de Konstantinopolis civarında bulunan kasaba, şehir vesaire mahalleleri külliyen işgal etmekti. Karacapaşa 10 bin kişilik bir kuvvetle Perintos, Marmara Ereğlisi, Epibatyon, Epivatos, Bigados, Kartero, Kumburgaz ve Hagios Stefanos, Ayios Stefanos Yeşilköy mevkilerini külliyen fethetti. Yanına Selimbriya, Silivri kasabası teslim teklifini reddetti ki Konstantinopolis'in düşmesinden sonra hiçbir umudu kalmayınca o da kendiliğinden teslim olmaya mecbur kaldı. Fethedilen mahallelerden birçok Rum tehlikeyi sezince Konstantinopolis'e sığınmış ve kalanları ise tutsak edilmişti ki böyle bir netice beklemeyen Rumlar adeta dehşete kapılmışlardı. Ejder adıyla bilinen büyük top 2 ay süren bir zahmetli yolculuktan sonra Konstantinopolis önlerine getirilebilmiş ve surlara 5 mil mesafede bulunan İğri Kapı karşısında muvakkat mevziine yerleştirilmişti. Bizans kasabalarının işini bitiren Karacapaşa ise topun getirildiğini öğrenince derhal topun yerleştirildiği mahalle geldi. Bizans surları önüne getirilmiş bulunan Türk topları irili ufaklı ve fakat hemen hepsi de tahrip gücü yüksek ve o çağa göre son sistem vurucu silahlardı. Mesela içlerinde 2 tonluk gülle atabilen toplar mevcuttu ki mezkür topları ancak 2000 kişi çekebilmekteydi ve bu büyük toplar ejderin haricinde dökülmüş toplardı. Bazı Bizans kaynaklarına göre Türk toplarının sayısı her birisi 4 toptan müteşekkil 14 batarya yani 56 toptan ibaretti. Bazı kaynaklar ise bu miktarı 200 olarak göstermektedir. Nihayet hemen her eksiği tamamlanan Sultan II. Mehmet Han yolu ihtiyaçlarını da ikmal ettikten sonra 23 Mart 1453 tarihinde Edirne'den hareket ederek 13 günde Konstantinopolis önlerine gelerek surun 1,5 mil mesafesinde şimdiki Maltepe Askeri Hastanesi'nin bulunduğu mahalde kurulmuş bulunan Otağı Hümayun'una yerleşti. Karargahın çevresinde ise tabii olarak geniş hendekler kazılmış ve gayet sıkı tedbirler alınmıştı. Ve tabii ki hemen hiçbir düşman böylesine sıkı bir emniyet tedbirini hiçbir surette aşamazdı. Ve aşabilmesi için ancak içten ihanet olması lazımdı ki buna da zaten imkan yoktu. Zira hemen her ordu mensubu padişahına kalpten bağlıydı. 6 Nisan 1453 tarihinde Büyük Türk Hakanı 160 bin kişiden müteşekkil muhteşem ordusu ile birlikte cuma namazını açıkta kıldıktan sonra muhasara emrini verdi. 15 bini bulan Yeniçeri ve Sipahi kıtalarıyla donanmış muhteşem ordunun merkezi Maltepe olmuş, sağ cenahını Anadolu askeri, sol cenahını da Rumeli askeri tutmaktaydı. Keza Galata Cenevizlilerinin herhangi bir müdahalelerine mani olmak için ise Zağanos Mehmet Paşa gerekli tedbirleri almış ve Beyoğlu sırtlarını külliyen işgal etmişti ki böylece Haliç'ten Marmara sahiline kadar tüm sur koyunun işgali tamamlanmış olmaktaydı. Dipnot: Zağanos Mehmet Paşa'nın Rum veya Arnavut dönmesi olduğu hakkında rivayetler varsa da bu rivayetlerin Zağanos adından ileri geldiğinden katiyen şüphe edilemez. Aslında Zağanos veya Zağanos adı eski Türkçe'de Şahin manasına gelir ki bu Mehmet Paşa'ya takılmış bir lakaptan ibaret olsa gerek. Zağanos Mehmet Paşa 2. Murat Han'ın damadıdır. Diğer bir hareminden olma kızlarından birisini Sultan 2. Mehmet'e vermiş olduğundan 2. Mehmet Han'ın hem eniştesi hem de kayınpederi durumundadır. Konstantinopolis'in fethinde Zağanos Paşa'nın gayet önemli yararlılıkları görülmüştür. Bakınız Danişmend kronolojisi. Vezir Zağanos Paşa'nın Cenevizlilerin Galata sitesi önünü Dayı Karaca, İshak, Mahmut, Bursalı Ahmet Paşa'ların surları çepeçevre kuşatmalarından sonra toplar da gereken kilit noktalarına yerleştirilmiş, böylece muhteşem Türk ordusu o devrin en mükemmel silahlarıyla donatılmış şekilde şehri kuşatmış ve sabırsızlıkla hücum emrini beklemekteydi. Vicdanlı ve asil Türk hakanı boşuna kan dökülmemesi için İmparator Konstantinos Dragases'e Vezir Mahmut Paşa'yı 1. derecede elçi göndererek Bizans'ın derhal teslim edilmesiyle bütün ahalinin canına ve malına hürmet edilecek ve hiç kimse zarar görmeyecektir mesajını iletmişti. Ne var ki 11. Konstantinos teklifi şiddetle de reddederek doğrudan savaşı kabullenmişti. Bu durum üzerine 6 Nisan 1453 tarihinde adına Vasiliki Şahı denilen ve ejdere benzetilen dev top, birkaç günlük yoklama muharebelerinin vermiş olduğu fikir neticesi İğri Kapı önlerindeki yerinden derhal alınarak 11 Nisan 1453 tarihinde Ayos Romanos top kapısı adıyla bilinen kapının tam karşısına yerleştirildi ve etrafına da 6'şar kantarlık gülleler atan büyük toplar yerleştirildi. 12 Nisan 1453 tarihinde şafak vakti bütün surlar boyunca Türk topları şiddetli şekilde bombardımana başladı ki böylece Türk topçusu topyekün muharebeye girişmişti. Topların korkunç ve dehşet verici gümbürtüleri her tarafı inletiyor, kale duvarlarını çarpan güllelerin kahredici gücü karşısında surlardan kopan büyük taş parçalarının gürültüsü topların gümbürtülerine karışıyor ve meydana gelen toz bulutu ise ortalığı tam manada mahşer gününe çeviriyordu. Bu dehşet verici görünüm Bizanslıları adeta felç etmiş, gözleri yuvalarından fırlarcasına bakarak korku ve şaşkınlık içinde tir tir titriyorlardı. Aynı gün 12 Nisan Baltaoğlu Süleyman Bey'in emrindeki Türk filosu ise günümüzdeki Dolmabahçe Sarayı civarında sahile yakın demirlemişti. O istikametteki surlarda olan Bizanslar ise Türk filosunu sessizlik içinde izlerken aniden bir yer sarsıntısı zuhur etti. Gerçi sarsıntı gayet hafif geçmişti. Lakin Bizanslar bunu bir uğursuzluk alameti saymışlar ve hayli endişelenmişlerdi. Kızıl veya Prens adalarının işgal edilişi. Amiral Baltaoğlu, Kızıl veya Prens adaları olarak bilinen ve günümüzde sayfiye olarak değerlendirilen meşhur Marmara adalarının işgali emrine alınca, filosunun bir bölümünü alarak 18 Nisan 1453 tarihinde, başta Pringipos yani Büyük Ada olmak üzere, Kalsitis yani Heybeliada, Antigon yani Burgaz Adası, Proti Akoni yani Kınalı Ada, Terebintos Sedef Adası, Neandros yani Tavşan Adası, Plati, Platea yani Yassı Ada, Oxia, Oxea yani Sivri Ada vesaire hemen hepsini işgal etti ki bunların içinde en ziyade direnç gösteren Büyük Ada olmuştur. Zira adı geçen adanın müdafileri bulundukları mevkiyi gayet mükemmel şekilde restore ve tahkim etmişlerdi. Amiral Baltaoğlu'nun kumandasındaki donanmanın diğer bölümünü teşkil eden Filo ve Boğaz içinde Tarabya ve Rumeli Kavağı gibi mahalleleri zapt ettiler ve böylece Türk donanması da üzerine düşen görevi en mükemmel şekilde yerine getirmişti. Diğer taraftan devamlı şekilde Bizans surlarını döven ve ağır hasarlar meydana getiren Türk topçuları ise Orta Çağ'ın en mükemmel ve en güçlü surlarında çok önemli gedikler açarak Bizans için hayati tehlike arz edebilecek hasarlar meydana getirmekteydiler. Vaziyeti en titiz şekilde takip ederek muharebenin seyrini değerlendiren padişah, Bizanslılar aleyhindeki gelişmeler karşısında onların umumi gücü hakkında daha kesin malumat elde edebilmek için umumi taarruz hissi uyandıran bir saldırı düzenletti. Verilen emir üzerine derhal taarruza geçen Türk askerlerinin karşılaşacakları ilk düşman, kale duvarlarının önlerindeki geniş hendeklerle birçok maniyalardı ki, yılmak bilmeyen Türk askerleri bu hendek ve maniyaları aşarak surlara erişebilmek için var güçleriyle gayret gösterdiler. Ancak Bizanslıların inatçı mukavemeti buna imkan vermemekteydi ve tamamı takriben 4 saat süren hücumdan hiçbir netice elde edilemedi. Bu meyanda Haliç'in girişini kapayan meşhur zincir ise bir türlü ortadan kaldırılamıyor ve Türk filosunun Haliç'teki deniz savaşları hep sonuçsuz kalıyordu. Ve böylece başarısızlıklar da Bizanslara güç ve moral veriyordu.